Ayrım 8, 4 özel çocuk ve birçok yürek. Gamze Tekeş, sayfa 82. Müdür Bey'e gece kalma konusunu sorduğumda pek sıcak bakmadı çünkü oranın iyi ya da kötü bir düzeni vardı. Zaten benim 3 öğrencim hafta içi kalıyor, bu bile başından beri yukarılarda laf söz oluyordu. Benim akşam yemeklerini bile yedirip çıkmamı ukalalık olarak değerlendirenler vardı. Mesela Muhteşem Naciye gibi. Benimki de bu işten pek umudum yoktu ama müdür bey biraz beklememi, beni haberdar edeceğini söyleyişi bunun sonraya kalacağını gösterdi. Çocuklara durumu anlayabilecekleri bir şekilde söyleyince bozuldular ve mızırdandılar. Ben de onlara yataklarının başucuna yapıştırmaları için renk renk çıkartmalar verdim. Birlikte de gidip odalarını ziyaret edip bunlarla yataklarını süslemelerine yardım ettim. Arada Gülnisa ile İrfan'ın tekerlekli sandalyelerine de birer çıkartma yapıştırdık. Onur da bana bastonunu gösterip oraya da bir tane yapıştırdı. Bu çok hoşlarına gitmişti. Ben de süslüler sizi diye onları sevip gıdıkladım. Artık iyiden iyiye birbirimizden kopamaz hale gelmiştik. Beni ailelerine bile tercih etmelerinin sebebi aslında farklıydı. Veliler benim yüzüme kıskandıklarını, benim yanımda çocukların gözünün onları görmediğini söylemelerine gülüyordum ama nedeni farklıydı. Bu aileler çocukların engelinden dolayı aşırı koruyucu davranıyorlardı ve burada benim yanımda özgür olduklarını hissediyorlardı. Aileler kendilerince sevgi ve koruma duygusundan bunu yapıyor ancak çocuklarını sözde sevgi içinde boğduklarını fark etmiyorlardı. Onlar için çok küçücük bir farklılık yapmak bile büyük mutlu sonuçlar ortaya çıkarıyordu. Mesela sınıfın duvarlarının boyanması onlar için sanki kendilerine verilmiş yaşam alanı gibi etki etmişti. Hatta bizim kattaki yurdun sınıflarındaki çocuklar bile arada kaçıp bizim sınıfa geliyor, her şeyi elleyerek seviyordu. Yani hissederek içlerine çekip mutlu olma. Bu düz bir boyalı duvar olduğu gibi değişik bir oyuncak, bazen de Gülnisa'nın tekerlekli sandalyesi bile olabiliyordu. Çünkü farklıydı. Onların tek düze, sevgisiz yaşamlarından daha sıcaktı. Bu küçük çocuklar bana da alışmışlar, gördükleri her yerde mutlaka kedi gibi sürünüp onları sevmemi istiyorlardı. Dünyada ne kadar sevgiye ihtiyacı olan insan, buna karşılık ne kadar bunlardan bir haberler vardı. Milyonlarca evlerin içinde burada yurtta birkaç yüz çocuk, bunlar burada birçok evde ise boş odalar, misafirlere ayrılmış veya bomboştu. Çelişki. Müdür bey o aralar beni odasına çağırdı. Biraz çocuklardan, biraz kardeşimden konuştuktan sonra lafı benim çocuklarla gece kalmam konusuna getirdi. Anlaşılan diğer kadro bundan pek hoşlanmamıştı. Ben de bunun çocukların isteği olduğunu, bu konuda zorlanırlarsa kendisini sıkmamasını rica ettim. Çünkü yurdun genel bir gidişatı vardı ve ben zaten yeterince bunu bozmuştum. Daha fazla zorlamak istemiyordum. Adil bey de beni bu konuda ikaz etmişti. Çok olmadık bir şey görürsem müdahale ediyordum ki bu bile bana olan tavırlarını soğutmaya yetiyordu. Benim tek isteğim gece kalan 3 öğrencimin rahat etmesi, bir sıkıntı çıkmamasıydı. Bunun için zaten onlara ayrı oda verilmiş. Gonca gibi bakıcılar görevlendirilmişti. Müdür Recai Bey benim sınıfın ne kadar farklı olduğundan, diğer yurt çocuklarının da sınıfı olan ilgisinden bahsedince benden onlarda da bir farkındalık uyandırabileceğimizi, bunu yapmanın da çok zor olmadığını söyledim. Nasıl yapacağımızı sorunca da koridorların duvarlarının boyanmasının bile onları ne kadar mutlu edebileceğini belirttim. Bu onun da çok aklına yatmıştı. Hatta dedim, duvarları çocukların kendilerine boyatalım. Müdür, yani kızım iyisin de mutlaka bir ne diyeyim, cinslik mi çıkarıyorum? Kusura bakma, tamam duvar boyamak değişiklik olur da çocuklar nasıl boyayacak, haksız mıyım? Recai Bey, alırız birkaç kutu boya, küçük fırçaları da çocukların ellerine veririz. Benim resim öğretmeni arkadaşlarım var, onların gözetiminde duvar resmi yaptırırız. Düşünsenize, bir bu yavrular kendi katlarını, koridorlarını nasıl benimserler? Vallahi doğru, alemsin kızım. Dur biz bunu hemen yapalım. Yalnız biliyorsunuz deyip içimi çektim. Recai Bey kadronun çok sesli parazit çıkaracağı gürültüyü kastettiğimi anlamıştı. Kendini gösterip burada ben varım dedi. Ben de tamam deyip boyaları hemen alırsa ben de arkadaşlarımı çağıracağımı söyleyip sınıftan çıktım. Hemen o gün boyalar geldi. Herkes birbirine sorup anlamaya çalıştı ama bir iki gün sonra müdürün kesin ve heyecanlı tavrıyla karşılaştılar ve mecbur kaldılar. Hadi yavrum, çiz bakalım. Yerlere serilen muşambalar, ara ara konulan boya kutuları önce çocuklar için hiçbir şey ifade etmedi. Yurdun öğretmenlerinden resim kabiliyeti olan iki kişiyle benim yardıma gelen arkadaşım işe başlayınca bakıcıların ve öğretmenlerin yardımıyla çocukları koridora çıkardılar. Müdür bey herkesten daha hevesli, heyecanla çocukların eline fırçayı veriyor, boyaların kapaklarını açıp neşeyle "Haydi bakalım, şu duvarları tablo gibi yapın yavrular," diyordu. Çocuklar o kadar şaşırmışlardı ki hiçbiri bir şey yapmadan yüzümüze bakıp durdular. Ben benimkileri de çıkarıp bizim sınıfın yanındaki duvar bir şey yapmalarını anlattıysam da onlar da şaşkın bir şekilde yüzüme baktılar. Tabii şunu hesaba katmamıştık. O güne kadar bu çocuklara duvara bir şey çizme, duvarları rezil etme, bak yakalarsam diyen büyükler, şimdi biz de hadi yavrum çiz bakalım diyorduk. Müdür bey gülerek durumu anlatınca da o da çocukların yanına eğilip burasının onların olduğunu, güzelleştirmek için bunu yaptıklarını anlatıp ellerindeki fırçayı boyalar daldırıp ellerinden tuttu ve duvarlara ev vesaire çizmeye başladı. Sürekli tabii ki her yeri çizmemeliyiz, hadi burayı bu seferlik boyayalım nidalarıyla başladık dağlar ağaçlar yapmaya. Üzerlerinden şaşkınlığı atan çocuklar başladılar hoplaya zıplaya boyamaya. Bunca zamandır buradaydım ama onları hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ben de Onur'un elinden tutup ağaç resimlerinden birinin önüne bir araba çizdik. Müdür bey bir ara yarı güler yarı ağlar bir tavırla içini çekip ne kadar iyi oldu, harika oldu deyip kenardan bu coşkuyu seyredaldı. Biz bu işle meşgulken annem aradı. Ben de seslerin arasından neler yaptığımızı anlattım. Bir şey demeden kısa kesip telefonu kapattı. O da artık dayanamamıştı ki yarım saat olmadan elinde kocaman bir pasta kutusuyla karşımda beliriverdi. Meğer beni aradığında Nazlı ile berabermiş. Kalkmış gelmişler. Müdür beyle konuştular. Çocuklarla kucaklaştılar. Yufka yürekli annemin gözleri hemen doldu. Recai Bey, hanımefendi. Maşallah, ailece bizi hiç yalnız bırakmıyorsunuz deyip ona olan şükranlarını iletti. Pastaları da görünce hemen herkese çay hazırlamasını istedi. Yine heyecanlanıp bir çocuğun yanında resmine yardım etti. Eline fırçayı tutuşturduğum Barış bir tavuk resmiyle köpek çizdik. Bu ara köpeklerle ilgilenmeye başlamıştı. İrfan ise koşan bir at çizmek istediğini söyledi ama koşan bir at. Resim öğretmeni arkadaştan yardım alıp onunla bir at çizdik. Koşan, yenileri uçuşan, canım benim. İçerisinde ne özlemler var. Gülnisa kendinden geçmişti zaten. Resmi seven bu tatlı kız şu anda önüne konan koca bir duvarı karşısından hem sürekli gülüyor hem de evler, ağaçlar çiziyordu. Ve kocaman bir güneş ile bir de güzel bir okul. Bizim koridor arkadaşlarımız olan çocuklar ise hiç bu kadar mutlu olmadıklarını belirtmek için sürekli çığlık atıyor, gidip gelip müdür beyin elini tutup çekiştirerek yaptıkları resmin yanına götürüyorlardı. Annem çaktırmadan gözlerini silip bir o çocuğun bir bu çocuğun başını okşuyor, çağırınca beni bile duymuyordu. Evet, o da ayrı bir boyuta geçmişti. Çok sevinmiştim, artık onu kimse tutamazdı. Annemi iyi tanırdım. Bir şeye girişmez, bir de girişirse kimseye o işi bırakmazdı. Sonunda ailemin son ferdini de bu projeye katmıştık. Ne diyeyim, hayırlı olsun. Ailece okunulan bir okul duyarsam gidip başvurmalıydım artık. Nazlı ise tamamen coşmuş, beni falan unutmuştu. Küçük birkaç çocukla beraber resimler çizip duruyordu. Birazdan müdür beyin çağrısıyla çocuklara da bize de gelen pasta ve çayları içtik. Çığlık ve kahkahalar içinde eserimize baktık. Hizmetli ve bakıcılar da gelmiş, duvarlara bakıp övgüler yağdırıyorlardı. Gerçekten de çok güzel olmuştu. Bu koridorun sabahki olduğuna kimse inanmazdı. O gün sırayla üç katın koridorları da aynı şekilde boyandı. Bir de resimlerin yanına yapan çocukların isimlerini yazıp onları iyice coşturduk. Akşam olduğunda yurt tamamen bambaşka bir yer olmuştu. Bu arada buzlar çözülmüş, diğer kadroyla muhabbetim artmıştı. Müdür bey, Adil Hoca ile Hatice öğretmeni de çağırmış, olay şenliğe dönüşmüştü. Harika olmuştu. Tüm yurdun çocuklarının kendilerini yemyeşil dağların yamacında, kocaman bir güneşin altında, koşan atlarla, renkli çiçeklerin içinde hissedecekleri bir yer haline gelmişti bina. İlk günkü görüntüsü geldi aklıma. Kirli bir beyaz, ağır kokulu bir beyaz. Evdekilere söylediğimde bana beyazın da kokanını senden duyduk demişlerdi ama öyleydi. Onur'un deyimiyle hastane gibi bir beyazdı. Ama şimdi müthiş olmuştu, müthiş. Şöyle duvarlara bakınca resmin dilinin ne kadar evrensel olduğunu düşündüm. Büyük sanatçıların eserlerinde de hep yeşillik, hep bir güneş yok muydu? İnsanın yer ile göğü birleştirme isteği, yeri temsil eden yapraklar ve göğü temsil eden güneş. Güneş çizince bir çocuk mutlu demektir derdi bir öğretmenimiz bize. Çok güneş ve mutluluk. Gök, güneş ve mutluluk. Yer, yeşil ve yerdeki mutluluk. Sanatçılar da bu çocuklar gibi binlerce yıldır hep bunları çizmişti. Aklıma taşlara bile oyulan bu figürlerin insanı nasıl iç dünyasına götürdüğü geldi. Sanatçılarda da bu çocuklarda da cennet gibi bir yeşillik isteği ve bunları çizerken duyulan mutluluk. İşte farkındalık buydu demek ki. Farkında olduğunda farkında olma. Günler geçtikçe hedefler ilerliyor, bazen çok çabuk kavranılan konular bazen beni yıldıracak kadar ağırlaşıyordu. Genellikle iyi gidiyorduk ama kimi zaman dördü de anlaşmış gibi konuyu çalışmak istemiyor. Tüm gün huysuzlukları canıma yetiyordu. Ben de böyle zamanlarda eğitici filmler açıyor, bahçedeki tavşanları, kedileri, tavukları ziyaret edip sıkıntılarını atmaya sağlamaya çalışıyordum. Bir de tabii ki çiçeğimiz vardı. Dörtcan. Bu çiçeği sınıfa getirmiştim ve sırayla sulatıyordum. Camın önünü süsleyen bu güzel canlı benimkilerin dostu olmuştu. O da bir canlıydı ve çocukların sinirlerini düzeltiyordu. Doktorların dediği gibi iyi bir sinir tedavi ilacıydı. Küçücük bir canlı her gün konuşup baktıkça insanı hayata bağlıyordu. Son günlerde çocukların sıkıntılı halleri biraz artmış, özellikle ailelerden şikayetler gelmeye başlamıştı. Sınıftayken dördü birlikte çok fazla şey paylaşıyorlar ama hafta sonu eve gidince oldukça sıkılıyorlardı. Çünkü bu projeye kadar genelde engellilerin hayatı gibi evin bir köşesinde oturuyor, mecbur kalınmadıkça evden çıkarılmıyorlardı. Bu programla birlikte bambaşka bir hayata başlamışlardı. Yeni bir ortam, birçok kişi, o güne kadar yapmadıkları bir sürü etkinlik. Bana ve arkadaşlarına o kadar alışmışlardı ki, cuma günü gidişleri bir tören, pazartesi gelişleri, kucaklaşmalar ve kahkahalarla bir gösteriye dönüşüyordu. Barış bile bize sarılmayı öğrenmiş, diğerlerinin sürekli onu da lafa katmalarıyla iyiden iyiye konuşur bir hale gelmişti. Yalnız son iki haftadır hafta sonlarında çok sıkıldıklarından bahsediyor, beni şunu da yapalım bunu da yapalım diye sık boğaz ediyorlardı. Cuma günü velilerle küçük bir toplantı yapıp durumu söylediğimde onlar da aynı şeyden şikayetçi olduklarını belirttiler. Hepsi aynı şeyi söylüyordu. Önceden evde oturan bu çocuklar artık sürekli sıkıldıklarından, bir yerlere gitmek istediklerinden bahsediyorlar. Hiç durmadan konuşup aileleri sıkıyorlardı. Onlara bu projenin amacını hatırlattım. Zaten istedikleri bu değil miydi? Velilere hafta sonları için bazı önerilerde bulundum. İlk hafta markete çocuklarıyla birlikte gitmelerini söyledim. Bu benim için gayet normal ve kolay bir şeydi ama iş ciddiye binince anne ve babalar için bunun hiç de öyle olmadığını anladım. Her konuda beni destekleyen veliler hep bir ağızdan bunun zor olduğundan bahsetmeye başladılar. Onlar çocuklar yokken evin ihtiyaçlarını görüp bitirmeye alışmışlardı. Dördü birden buna o kadar karşı çıktılar ki şaşırdım. Anladım ki bu insanlar diğer kişilerin tepkilerinden o kadar yılmışlardı ki bununla uğraşacaklarına en iyisi çocuklarını yıllardır eve hapsedip koştura koştura işlerini bitirip evde onlarla oturuyorlardı. Sadece onlara şunu sordum. Siz buna ne kadar dayanabilirdiniz? Susup yüzüme baktılar. Evet dedim. Biri sizi eve tıkıp sen dur ben markete gideyim, faturayı yatırayım, yolda falancayı gördüm parkta oturuyordu. Bunları size insanlar yıllarca söyleseler ve siz evde bir köşede oturuyor olsanız buna ne kadar dayanırdınız? Bir iki veli ama hocam falan dedi ama ben işin gerçekten ciddi olduğunu anlamıştım. Onlara rica ettim. Başkalarını suçlamak yerine önce kendilerinin bu çocukları kabullenmeleri gerekiyordu. Başkalarının sözünden gözünden çekinmeden onları bu hayatın içine sokup birlikte yaşamaları gerekiyordu. Çocuklar tabii ki bu programa başladıklarından beri hayatlarında görmedikleri şeyleri görmüş, sosyal hayatı öğrenmiş, hatta ailelerince olmadık şeyler istemeye başlamışlardı. Velilerle konuşurken İrfan'ın basket oynamak istediğinden, Gülnisa'nın oyuncak yapmak istediğinden, Barış'ın sürekli dışarı çıkmak için huysuzlandığından ve Onur'un da top oynamak isteyip, oflayıp puflayarak annesini üzdüğünden haberim oldu. Velilere ilk etapta o hafta sonu için mutlaka bir market gezisi yapmalarını, bir işleri için çıktıklarında uygun bir uzaklıksa onları da götürmelerini ısrarla istedim. Fakat benim gerçekten de atladığım bir nokta, bu insanların çocuklarını sosyal hayata pek katmak istememeleriydi. O haftayı böylece bitirdim ama bu işte aslında bizim göz ardı ettiğimiz bir konuydu. Vakit geçirmeden haftalık çalışmaları bildirirken durumu Adil Bey'e anlattım. Bana ne yapmayı düşündüğümü sordu. Ben de bu işin sanıldığından zor olduğunu, velilerin bu konuda ciddi bir şekilde eğitilmesi gerektiğini söyledim. Her hafta bir hafta sonu etkinliği belirleyecektim ama bir zaman dilimi belirleyip aile eğitimi yapmamın şart olduğunu söyledim. O da bu konuda bana yardım edeceğini belirtti. Çünkü ikimiz birden bunun üzerinde durursak yaptırım gücü fazla olurdu. Bu durum hakikaten göz ardı edilemezdi. Tüm hafta uğraşıp çocukları belli bir seviyeye getirdikten sonra eve gönderip eski kalıplaşmış hayatlarına geri veriyorduk. Velilere buradaki eğitimin evde de hatta tüm hayatlarında devam etmesi gerektiğini kavratmak gerekiyordu. Kolay bir şey değildi. Doğduklarından beri bu çocuklar ailelere ağır bir hayat yaşatmışlardı ama tüm hayatlarının kolaylaşması için önlerine çıkan bu proje fırsatını en iyi şekilde kullanmaları gerekiyordu. Yoksa bir sene sonra her şey eski haline döner. Bu çalışmalar ise hayatlarında of çekip hatırladıkları bir anı olarak kalırdı. Hafta sonu benim katıldığım eğitim programına Adil Bey de geldi. Uzun uzun konuştuk. O da tüm çabaların, velilerin bu işi tüm hayatlarına yaymalarında olduğunu, bunu sağlamamızın önemini vurguladı. Birkaç ayın içinde projenin ne kadar genişlediğini, hesapta olmayan ne çok şey yaptığımızı, bunun için de bana minnettar olduğunu söyledi. Ben de ona teşekkür ettim. Gerçekten de taslaktaki hedeflerin o kadar ötesine geçmiştik ki eğer sadece programı uygulasaydık ne kadar acayip bir durum olurdu diye düşündüm kendi kendime. Sadece konuların işlendiği bir sınıf, bu konulara öğrenmeye çalışan öğrenciler. Oysa biz takım kuran, sürekli sarılıp birbiriyle sıkıntılarını atan, çiçeği ve hayvanları hatta küçük bir orkestrası olan, daha da önemlisi, sahneye çıkmış bir grup olmuştuk. Yurdun bile havası değişmiş, bizim yaptıklarımızla oradaki yavrucuklar da farklı şeyler yaşamışlardı. Yurt müdürü her gelen misafirini gezdirirken duvarları nasıl boyadığımızı anlatıyor, bizimkilerin muhabbetiyle herkesin yüzü gülüyordu. Pazartesi sabahı benimkilerin sınıfa gelinceye kadar kapı önlerinden geçişleri, gülüşmeler, yurt çocuklarının onlara ilgisi görülmeye değerdi. Olay elinden geleni yapmaktı o kadar. Aklıma en sevdiğim hocamın sözü geldi. 5 dakika sonra öleceğini bildiğiniz bir engelli için bir şeyler yapmazsanız size hakkımı helal etmeyeceğim. Helal etmeyeceğim. Hazır Adil Bey'le bu konuda hemfikir olmuşken ona çocukların isteklerinden de bahsettim. İrfan aslında basket oynayabilirdi çünkü engelli spor grupları vardı. Bunlarla iletişime geçebilirdik. Hafta sonu da ona bir faaliyet olurdu. İlerisi içinde bu çocuğu hayata bağlayan bir fırsattı bu. Onun için bana yardımcı olan dernekten zilli bir top alacaktım. Serbest zamanda ben onunla oynardım çünkü annesini bu konuda sıkamıyordum. Abi artık yatağa bağlı haldeydi ve durumu da iyi değildi. Kadıncağıza soramıyordum bile ama o biliyordu ki oğlu bir süre sonra kendilerini terk edecek. Bana düşünmesi bile ağır geliyordu, hem de çok ağır. Gülnisa ise bir el sanatları öğretmeniyle ufak tefek şeyler yapabilirdi. Bunun için de biriyle görüşecektim. Bu güzel kız sıkılacağına oturduğu yerde küçük oyuncaklar yapardı. Ve Barış, ailesine dediğim gibi park market gezmesi gerekiyordu. Bir süredir de sınıfta org çalmaya merak salmıştı. Evde de bir müzik çalışması yapabilirdi pekala. Biraz yorulmak gerekiyordu. Biraz da dert etmek işte bütün mesele. Adil Hoca ile veli eğitimi konusunda anlaştık. O cuma akşamları veliler çocukları almadan önce gelip onlara eğitim verecekti. Ben de hafta sonları için çocukların hayallerindeki etkinlikleri hazırlamaya çalışacaktım. Onur'un topu kolay oldu. Görme Engeller Derneği'nden onun için bir top aldım. Bu mavi bir basket topuydu ama içinde zil vardı ve yuvarlandıkça ses çıkarıyordu. Bu sayede görme engelli biri topun nereye gittiğini anlıyordu. Hatta bunun takım olarak oynandığı müsabakalar yapılıyordu. Ben de bunu yeni öğrenmiştim. Bir de olimpiyatlarda bile bu sporun yer aldığını duyunca şaşırmıştım. Canım benim, Onur onu görünce o kadar sevindi ki diğer çocuklar da ellerinden bırakmadılar. Biz de ilk gün sınıfta duvara dizilip sırayla bu topu atarak bowling oynadık. Onura önce lobutların yerini gösterdim. Sonra da arkaya çekilip onların hizasında atmasını söyledim. İnsan isteyince her şeyi yapabiliyordu. Bu çocuğu elinde topla görenler istediği kadar şaşırsınlar. Biz işi ilerletmiştik bile. İrfan için önce internetten araştırma yaptım, sonra da birkaç telefon görüşmesi. Sonunda bir kulübün engelli basket takımına onu yönlendirdim. Babası biraz konuşunca hafta sonları onu antrenmanlara götürmeye razı oldu. Adamım İrfan'ın keyfine diyecek yoktu. Çocuk inanamıyordu. Hatice öğretmeni de aramış, o müthiş kadını antrenmana bile getirtmişti. Hatice öğretmen de hem çok seviniyor hem de ondaki tüm gelişmeleri okulunda anlatıp herkesi bilgilendiriyordu. Aslında eğitiyordu. Çünkü İrfan bir yıl sonra okuluna döndüğünde insanların onu unutması şöyle dursun, herkes merakla bekliyor olacaktı. Kimi öğretmen vardır, önündeki öğrenciden aciz, kimisi de o an yanında olmayanla bile millete yetiyor. Gülnisa'nın işi daha kolay oldu. Bizim sevimli komşumuz Nazlı Hanım el sanatlarına yatkındı. Zaten evinin çoğu yeri kendi yaptığı çok güzel süs eşyalarıyla doluydu. Gülnisa'ya bunları öğretip öğretemeyeceğini sorunca seve seve kabul etti. Haftanın bir iki günü uğrayıp ona buzdolabı süsleri, pompondan minik oyuncaklar gösteriyor, hafta sonu içinde malzemeler verip sevindiriyordu. Hem de ne sevindirmek. Güzel Gülnisa onları kucaklayıp eve götürüyor, pazartesi ise yaptıklarını törenle gösteriyordu. Hatta hafta sonları Nazlı'yı bile telefonla arayıp yaptıklarını anlatıyordu. Bu arada Nazlı da onunla ve bizimle o kadar meşguldü ki eşi bu duruma şaşırıyor, bize esprilerle takılıp duruyordu. Nazlı hayatından memnundu. Canı sıkılacak vakti kalmamıştı. Eşi de aslında asabi bir adamdı ama son zamanlarda ona da o kadar çok şey anlatıp küçük mutluluklarını paylaşıyordu ki kendi deyimiyle evlerinin havası değişmişti. Çocukları yoktu. Bu yüzden hayatları monotondu ama son zamanlarda Nazlı onu Gülnisa için malzeme almaya bile götürmüştü. Bana, sayende eşimle beraber bir yerler dolaştık. Uzun zamandır birlikte gezmemiştik diyordu. Eşi Cihat abi de bize kahve içmeye geliyor, babam ve dedemle saatlerce muhabbet ediyordu. Yani artık bizim evin insanı olmuşlardı. Canım Recaim de artık kısa süre kalan geri plan askerliğini bitirmek üzereydi. O da gelince Cahit abinin işi tamamdı. Kafa dengi hep birlikte vakit geçirirlerdi. Recai tam iyileşmemişti ama kısa bir süre askerliği tamamlamak için gitmişti. Ben de fırsattan istifade telefonda ona takılıp geri planda ne yapıyorsun, çayı iyi demle, tozu iyi al vesaire diye takılıyordum. O da sürekli benim sınıfı soruyor, yaptıklarımı dinleyip İrfan'ın sesini taklit ederek ''Adam olacaksın Ecran kızım, adam olacaksın'' diyordu. Canım çok özlemiştim, bir gelseydi ona da yapacak bir şeyler bulurdum herhalde. Barış'ım ise orga tepki veriyor, ailesi inanamadıkları bu duruma karşılık eve aldıkları orkla şarkılar çalıp mutluluktan coşuyorlardı. Ailesi bizim ricalarımızla onu her akşam bir ekmek almak için de olsa markete götürüyorlardı. İnsanların garip bakışlarına alışmaya çalışıyorlar, bunu da sabahları uzun uzun anlatıyorlardı. Alışıyorlardı, millete alışmalıydı, bu sokaklar herkesindi. Yalnızca normal ya da normal geçinenlerin değil. 10 milyona yakın engellinin olduğu söylenen bu ülkede kimse bu insanları ortada görmüyordu. Oysa bir insanın onlara gülerek bakması kim bilir ne kadar çok kapı açacaktı. 8. ayrımın sonu sayfa 95.